أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedi biliyorsunuz ravilere göre ilk rivayet eden sahabe-i kirama göre derlenmiş, tasnif edilmiş. Ebubekir Efendimiz'i, Ömer Efendimiz'i, Osman Efendimiz'i okuduk. Ali Efendimiz'den gelen rivayetleri okumaya devam ediyoruz. Yine onunla birlikte böylece hem Hazreti Ali'yi tanımış oluyoruz, hem Hazreti Ali'nin gözünde ve gündeminde olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, onunla beraber oldukları, yaşadıkları hatıraları anlamış oluyor. Böylece Resul Aleyhisselam'ı anlamakla da Rabbimizin kelamını kavrayacak bir zihni, bir imanı, bir basireti Rabbimize niyaz ediyoruz, bekliyoruz bu okumalarımızla. Ali bin Ebu Talip şöyle dediği bize aktarılmış, rivayet edilmiş. Bedir Savaşı'nda ganimetten payıma yaşlı bir deve düşmüştü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yaşlı bir deve daha verdi. Bir gün bu iki deveyi Ensardan olan bir adamın evinin önünde çöktürdüm. Satmak için onlara izhir otu yüklemek istiyordum. Yanımda Fatıma'nın düğün yemeğinde bana yardımcı olması için Kaynuka oğullarından bir kuyumcu vardı. Hazreti Hamza develeri çöktürdüğüm evde içki içiyordu. Hamza birdenbire bu iki deveye kılıcıyla saldırdı, kılıçla hörgüçlerini kesti, böğürlerini yarıp ciğerlerinden bir tanesini çıkarıp aldı. Bu durum beni üzdü, çileden çıkardı. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Yanında Zeyd bin Harise vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ile birlikte çıktı ve Hamza'nın yanına girdi. Hamza'ya kızınca Hamza ona baktı ve "Siz babamın kölelerinden başka bir şey misiniz ki?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca gerisin geriye çıktı. Bu olay henüz içki haram kılınmadan önce gerçekleşmişti. Bu rivayeti dinin inşasının nasıl gerçekleştiğini anlamamız için okumayı arzu ettim. Ahmet bin Hanbel bunu müsnedine koymuş 1201 numaralı rivayet olarak. Biliyorsunuz Allahu Teala yasakladığı şeyleri kimilerini kademe kademe yasakladı. Şirk tevhidin zıttı olduğu için İlk andan, ilk günden itibaren Müslümanların gündeminden çıkacak, gönüllerinden çıkacak, zihinlerinden çıkacak olandı. Ama bunun dışındaki günahlara zaman tanındı. Rabbimiz emrettiği şeyleri de zamanla emretti Müslümanlara, nehyettiklerini de öyle. Böylece din yüreklerde, zihinlerde yerleşti. Amele dönüştü, eyleme dönüştü, bireysel hayattan toplumsal hayata aktı ve Müslümanlar bunu birlikte yaşanılacak bir hayat modeli olarak gerçekleştirdiler. Şimdi bunun emredilme döneminde, Bedir Savaşı sonrasında ganimet var. Ganimetten Hazreti Ali Efendimiz genç birisi, kendisine bir deve düşmüş. Efendimiz buna bir tane daha ekliyor ve böylece Hazreti Ali bu iki deve ile Fatıma ile evlenecek, düğün hazırlıklarını yapabiliyor. Ekmeğini kazanacak, para toplayacak, bir düğün gerçekleştirecek. Çok ağır masrafları olan bir düğün de değil ama yok ki bir şey ellerinde, bunu gerçekleştirme derdinde. Bir bakıma deveyi bizim tabirle Ensardan olan bir sahabinin evinin önüne park etmiş. Oraya onlar berk ettirmiş, çökertmiş. Anlayabildiğimiz kadarıyla, ben başka rivayetlerle birlikte düşünebilmeye çalışıyorum. Hazreti Hamza da orada içki içiyor. Cariyesi de ona şiirler okuyor, şarkılar söylüyor. Böyle bir ortam. Ve bu şiirler ve şarkılarda da Hazreti Hamza'nın kahramanlığını, onun yiğitliğini galeyana getirecek ifadeler var. Ve Hazreti Hamza kafa esrik, şöyle biraz sarhoş, kalkıyor, deveyi, böğrünü canlı olarak delip, ciğerini, hörgüçlerini kestikten sonra eline alıyor, kadına ikram ediyor gibi galiba. Böyle bir ortam anlayabildiğimiz. Şimdi bu durumu görünce Ali Efendimiz ağlayarak, hüzünle Efendimizin yanına gidiyor durumu şikayet etmeye. O da Zeyd'i de yanına alıp geliyor Hazreti Hamza'ya kızmaya. Kızacak ama karşında Hazreti Hamza ve aklı da yerinde değil. Çünkü içki biliyorsunuz, sarhoşluk aklı giderir. Ve Hazreti Hamza da zaten böyle bir söz çıkıyor ağzından. Yani kesinlikle aklı başında olduğunda, sarhoş olmadığında söyleme imkanı olmayan bir cümle. Siz babamın kölelerinden başka bir şey misiniz ki? Hazreti Peygamber usulca bu durumu hemen ancak arkasını dönerek kapatması gerektiğinin farkında gerisin geriye çıktı gitti. Yani üzerine varmadı. Kafa yerinde değil çünkü. Şimdi biz Müslümanlar da belki çevremizdeki insanlara böyle bir tolerans göstermek zorundayız. Allah'ın dini tamamlanmıştır. İçki haramdır. Namaz mutlak bir farzdır. Allahu Teala'nın kitabında koyduğu kurallar artık bizim için bir yasadır. Bu değişmez. Tekrar başa dönülmez. Ancak bir toplum düşünelim ki üzerinden büyük silindirler geçmiş. Dinleri, imanları, kalpleri, zihinleri, amelleri, bireysel ve toplumsal hayatları yamuk yumuk olmuş. Allah'ın dini değil, kapitalizm hakim olmuş yeryüzüne. Böyle bir süreci yaşayan ve kafirler tarafından bilgilendirilmiş, eğitilmiş bir toplumla karşı karşıya olan Müslümanlar, bu günahlarla ilk elde uğraşmak yerine Allah'ın dinini, yani şirksiz bir Müslümanlığı, ahirete net imanı, bütün hesabın Allah'a ait olduğunu, Rabbimizden bir din öğrenmeden onun razı olduğu hayatı yaşayamayacağımızı Müslümanlara aktarmak, kendimize söylemek zorundayız. Israrla ve tekrarla konuşacağımız konu da bu olmalıdır diyebiliyorum inşallah. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okumaya devam edelim inşallah biz de. Rabbim bizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle nimetlendiriyor. Bu nimetlerin en büyüğüdür. Çünkü söz insanın en kıymetli yönü, kelam Allahu Teala'nın bize verdiği bir şeref, konuşabilmek ve konuşulan şeyleri duymak, anlamak da yine bizim için en önemli vasıflardan, Allah-u Teala'nın ikramlarından. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın, yani Allah-u Teala'nın elçisinin sözüyle, bu şerefli sözlerle karşı karşıya kalmak bizim için en takvaya götürücü, en güzel yola iletici ve en berrak hayatı yaşama noktasında en şeref verici, şahsiyet verici ifadeler. Bunlara dönüyor, bunlarla kendimizi dönüştürüyoruz Rabbimizin istediği hayatı yaşamak için. Başka çıkar yolumuzun olmadığını farkındayız. Ali Efendimiz şöyle rivayet etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ömrünün uzun, rızkının bol ve kötü ölümden uzak olmayı isteyen kişi Allah'tan korksun ve akrabalık bağlarını gözetsin. Asla dinin aslı bu ikisi gibi. Yani takva ve sıla. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak, Allah'a karşı sorumluluklarımızın farkında olmak, hayatın Allah tarafından düzenlendiğini bilmek, sahibimiz O, bir tek O'ndan çekinmek, bir tek O'ndan korkmak, bir tek O'na bağlanmak, bir O'na kul olmak, bir O'ndan beklemek, ümit etmek. Takva tüm bunları kuşatıyor. Kur'an'ın tamamında bize sunulan bir ifade bu. Müttakilerden olmamızı Allah-u Teala Bakara suresinin başında istiyor. Muttakilerin vasıfları kitabı anlayan kimseler onlar. Kitapla yollarını bulan kimseler. Hayatı Allah'la birlikte yaşayan kimseler. Bunu yaparken gayba iman ederler. Gördükleri görmedikleri ama Allah'ın tamam dediği her şeyi kabul ederler. Bunun pratize edilişi namazla olur. Kulluklarını böyle ifade ederler. Sonra Allah'ın kendilerine verdiklerinden infak eder, harcamalarını, ekonomik hayatlarını böyle yaparlar. Evvelki peygamberlere ne verildiyse, kendi peygamberlerine ne verildiyse, yani Allah'tan gelen tüm hayra, hakka bütünüyle iman ederler ve ahirete de gözleriyle görüyormuşçasına tamam derler. Kur'an bize takvayı böyle tanıtır. Daha hemen kitabın ilk kapağını açarız Fatiha'dan sonra. Bütün Kur'an boyunca da Allah-u Teala bize bunu emreder. Şimdi Allah'a karşı gelmekten sakınan kişi, sosyal hayatında da, yani diğer insanlarla, varlıkla olan ilişkisinde de kararları Allah'a bırakır. Benim Allah'a ibadetlerim, Allah'a dönük olan tavırlarım Allah'ın istediği gibi olacak ama insanlara, eşyaya, varlığa yönelik tavırlarım da Allah'ın istediği gibi olacak. Namazımda Allah'ın kulu ama sosyal hayatımda, ekonomik hayatımda başkalarının olur mu? Bu bölünmüşlük şirktir. Allah'a yetki kısıtlaması getirmektir. Bu bakımdan kişi Allah'a karşı gelmekten korkar. Bir de sıla yaparsa, sıla yani Allah-u Teala'nın bağla dediği tüm bağları bağlamak. Kur'an'la bağlantım, peygamberle bağlantım sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramla bağlantım, müminlerle bağlantım ölmüşler, müminlerle bağlantım ama şu anda yaşayanlar ve eşya ve varlık, hayvan, bitkiler, taş, bütün dünya, ev, yol, Müslümanın hepsine karşı vazifeleri vardır. Yollara tükürmeyin der Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Eziyet veren şeyleri kaldırın der. Benim hayatım bütün varlık alanıyla Allah tarafından dizayn edildi. Ama sıla özellikle akrabalık bağını anlatır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun altını çizdi. Fel yasil rahimahu dedi. Yani annem ve babam kaynaklı akrabalıklarım, eş kaynaklı akrabalıklarım, konum kaynaklı komşuluk gibi akrabalıklarım ve arkadaşlıklarım. Nerede olursak olalım, birileriyle birlikteysek, onlarla olan bağımı, bağlantımı kopartmayacağım. Bilakis bağlamaya devam edeceğim. İşte kim bunlar yaparsa, üç şeyle karşı karşıya. Ömrü uzun olur, bereket dolu olur, rızkı bol olur. Önünde bir zeytin olsa, bir ekmek olsa bir bolluktur. Çünkü Müslüman yarım hurmayla bile cenneti kazanabiliyor. Bu bir bolluk. Bolluktan anladığımız kapitalist anlayış değildir. Kapitalizm şeylerin çok olmasıyla bolluğu anlamıştır. Yani her şey çok olacak. Azgınca bir iştah, hırs, sayılar bol olacak. Trilyonlar, milyonlar hep bunlarla oynayacak. Gözü doymuyor. Karnı nasıl doysun? Gönlü nasıl doysun? Müslüman için ise bolluk, kendisiyle cennet bulabileceğim nimetlere kavuşmak demektir. Dolayısıyla ömrümün uzunluğu da böyledir. Alimlerimizin, kimilerinin hayatlarına bakıyoruz. Tam bilemeyeceğim ama İmam Suyuti galiba kısa bir ömür yaşadı ama herhalde yazdığı eserleri uzun ömürlü pek çok insan yazamaz. Kısacık ömre muhteşem, bereketli bir hayat sıkıştırmıştır. Nitekim Kadir Gecesi bunu ifade etmez mi? Bin aydan daha hayırlıdır. Dolayısıyla ömrün uzun olması zamanın cennetlik bir zaman olmasıdır. Zamanı cennet için harcayanlar uzun yaşamaktadırlar. Rızkın bol olması o da böyle. Ve kötü ölümden uzak olmayı istemek, ölürken yani Allah'ın istediği gibi onun şehadetiyle, ona tanıklık yaparak bir ömür Allah'tan başka ilah yoktur diye bir hayatı tarif ederek, işaret ederek yaşamış bir kimsenin ölürken de böyle ölmesi, işte bu neyle sağlanacak? Allah'tan korkarsa, takvalı olursa, akrabalarla bağlantıyı kişi kopartmazsa bunları yaşar Allah'ın izniyle. Ali Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti. Biz dinledik ve iman ettik. 1253. rivayete gidiyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. İnşallah onu okuyalım. 1253. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim ihtiyacı olmadığı halde dilenecek, yani isteyecek olursa, bununla cehennem ateşinde kızdırılmış taşlarının çoğalmasını istemiş olur, buyurdu. Bunun üzerine ashab sordu. İhtiyaç ne demek? Yani ne zaman isteme durumunda olabiliriz? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gecelik yemek. Yani bir adamın yanında bir gecelik yemeği yoksa, o gün yiyeceği artık kalmadıysa, akşamdan sabaha yarına yiyeceği yoksa isteyebilir. Ondan dolayı sorumlu olmaz. Ama bunun dışında eğer isterse bu lüzumsuz bir istemek olacaktır. Bilmiyorum, buna hakkım var mı? Bir bilgiyle konuşmuyorum. Rabbim bizi affetsin. Dinleyenler de ona göre dinlesinler. Benim sözüm şu anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değil. Bir alimin sözü değil. Ama dini anlamaya çalışan bir kardeşinizin sözü olarak düşünün inşallah. Değerlendirin. Hoşunuza giderse kabul edin. Hoşunuza gitmiyorsa reddedin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sözleri Medine'de. Yani müminler tok gözlü bir hayata iman etmişler. Mekke'de inen ayetler yüreklerini değiştirmiş. Kalpler kesin bir iman Allah'a bağlanmış. Resul aleyhisselamın yanında savaşlara girilmiş. Allah yolunda canlardan vazgeçilmiş, mallardan vazgeçilmiş, yurtlardan vazgeçilmiş. Böylesi cennete koşan bir topluluğa Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Yani istemeyin diyor. Ve bu sıklıkla da tekrar ediyor. Hatta Hazreti Ebubekir'i okumuştuk. Devesinden elindeki çubuğu düşmüş, değneği düşmüş. Fakat o inip kendi almıştı. Başkasından istememişti. Çünkü kimseden bir şey istemeyeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a böyle söz verdi. İçinde yaşadığımız toplumda ise kapitalist bir dünya var. Bunu sıklıkla söylemeye çalışıyoruz. Maddiyatçı bir anlayış hakim. Bu bizim zihinlerimizi de ele geçirmiş durumda. Çünkü Kur'an'la eğitilmedik. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleriyle eğitilmedik. Bunları okuyarak bir yetişmemiz yok. Başka şeyler okuduk. Yıllar ve yıllar bilgiler akıyor gönlümüze, gözümüzden, kulağımızdan giren. Ve iman ettiğimiz Allah, iman ettiğimiz kitap, iman ettiğimiz Peygamber aleyhisselam olsa da bilinçaltında mı diyelim yoksa bilgilerimizin üzerinde mi diyelim bunu bilmiyorum ama başka bir dünyaya da evet diyoruz. Kafalarımız bu noktada karman çorman, değişik anlayışlar hakim. Farkında olmaksızın bir başka dünyayı evetlemiş gibi yaşıyoruz. Bu ayetleri, bu hadis-i şerifleri anlarken ve dinlerken biraz bunu gözetmek zorundayız. Yani ihtiyaç nedir? Bu toplumda ihtiyaç nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın toplumdaki ihtiyaçla şimdi içinde yaşadığımız toplumdaki ihtiyaç nedir? Bunu tekrar anlamaya çalışacağız. Benim anlayabildiğim, Müslüman onurlu olacak, en azıyla yetinecek, elinden geldiği kadar namerde muhtaç olmayacak bir hayat tutturmaya gayret edecek. Ama olmadığında, tıkandığında Müslüman kardeşleriyle meselesini paylaşacak. Sıkıntısını anlatacak. Böylece bu sıkıntıyı Müslümanlar birlikte halledecekler. Çünkü daha kötü duruma düşmektense Müslümanca yaşamak için derdi paylaşmak da gerekecek anlayabildiğim. Ahmet bin Hanbel'in müstedini okumaya devam ediyorum. 1278. rivayeti inşallah sizlerle paylaşayım. Ali bin Ebu Talib'in rivayet ettiğine göre Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'ı okuyup ezberleyen kişiyi Allah cennete koyar ve onu ailesinden cehennemi hak etmiş 10 kişiye şefaatçi kılar. Bu hadis-i şerif oldukça konuştuğumuz, Müslümanların tanıdığı bir bilgi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, men teallemel Kur'an diyor. Kim Kur'an'ı
bilirse, anlarsa, bununla bir ilim haline getirirse, onu kendisine, kendi içine, kendi dünyasına koyar ve onun koruyucusu olursa, Kur'an'la birlikte olacağım, Kur'an'ı okuyacağım, Kur'an'ı anlayacağım, Kur'an zihnimde, kalbimde şekillenecek, ilim haline gelecek, benim için bir firaset, bir basiret, bir bakış açısı haline gelecek, bir iman olacak. Değerlendirmelerim onunla, kıstaslarım, kriterlerim, ölçütlerim onunla olacak. Ve bunu da Kur'an'ın istediği hayatı da hayatımda oluşturmaya gayret ediyor, koruyucusu haline geliyorum, muhafızı haline geliyorum. Kim böyle yaparsa işte cennette. Burada anlatılan herhalde Kur'an-ı Kerim'i sadece dijital bir kutu gibi ezberleyip oku dediğinde tuşa basıldığında okuyan bir ağız olmak değildir. Hafızdan anlaşılan muhafızı olmaktır derler. Öyle olacağız. Yani kitabı anlayan, kavrayan. Bu bütün kitabı içerdiği gibi yani Fatiha'dan Nas'a diye söylediğimiz Mushaf'ın tamamına zihin olarak, gönül olarak ama hayat olarak sahip olmak ne büyük bir nimettir. Bu olabildiği gibi sadece Meryem suresini bu şekilde bilen, sadece Fatiha suresini bu şekilde bilen Müslüman için de durum Allahu Alem böyledir. Yani kitabın bir bölümü de kitaptır. Bu bölümü güzelce bilen, güzelce ilim haline getiren, dilinde söyleyiş, zikir, gündem ve iman, gözlerinde bakış, kalbinde karar haline getiren, hayatında amel haline getiren kişi cennetlik bir hayat yaşamaktadır. Ve Allah'ın izniyle de kıyamet günü bunu yaşatmak için çabaladığı fakat belki başaramadığı kimselere de yardım edecek, Allah'ın izniyle elinden tutacak ve cennette onları taşıyacaktır. Çünkü zaten Müslümanın dünyadaki tüm kavgası da budur. Ben cennete gideyim ve benimle beraber olan dostlar, kardeşler, hanım, çoluk, çömlek, anam, babam hepsi de cennete gitsin. Bir ben gideyim herkes kalsın derdi Müslümanın zaten zihniyeti değildir. Dolayısıyla Allah-u Teala böylesi bir çabanın içinde olan Müslümana kıyamet gününde böyle de bir imkan verecek. Onları götürmenin izni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize müjdeleniyor. Allah-u Teala'nın vereceği bu izin müjdeleniyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Allah'ın izniyle. 1313. hadise kadar gidelim. 1313. rivayet şöyle Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. İbni Abud isimli ravi şöyle aktarıyor. Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Ali bana, ey İbni Abud, yemeğin hakkının ne olduğunu bilir misin? Yemeğin hakkının ne olduğunu bilir misin diye sorunca, dedim ki hakkı nedir ey İbni Ebu Talib? Hazreti Ali şöyle cevap verdi. Bismillah, Allah'ım bize verdiğin rızkı bereketlendir demendir deyip doyunca da bunun şükrünün ne olduğunu bilir misin diye sordu. Ben de şükrü nedir diye karşılık verince sorunca bizi yediren ve içiren Allah'a hamdolsun demendir dedi. Devam edecek rivayet ama bunu ifadeleri okuyalım inşallah. Yemeğin bir hakkı var. Ali Efendimiz bunu hatırlatıyor. Birincisi şu, oturduğumuzda yemeğe. Bismillah, Allahümme barik lena fîmâ razaktena diyeceğiz. Allahümme barik lena fîmâ razaktena. Allahümme barik lena fîmâ razaktena. Bismillah, Allah'ın adıyla. Allah'ım bize verdiğin rızkı bize bereketlendir. Bu yediklerimiz bize bereket olsun. Bitirdik, yedik. Yemeği bitirdikten sonra şükrü var. Şükrü nasıl olacak? Elhamdülillahillezî et'amena ve sekâne. Böyle diyeceğiz. Hamdolsun bizi doyuran ve içiren Allah'a. Bizi yediren, içiren Allah'a hamdolsun diyeceğiz. Sonra Hazreti Ali Efendimiz şöyle devam etti. Sana benden ve Fatıma'dan bir şey anlatayım mı? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı ve ailesi içinde en üstün tuttuğu kişiydi. Ve benim de hanımımdı. O kadar değirmen çevirirdi ki bu iş onun elinde iz bırakırdı. kırbayla o kadar su taşırdı ki kırba boynunda iz bırakırdı. Evi temizlerken giysileri tozlanırdı. Tencerenin altını yakardı ve giysileri kirlenirdi. Bu durumdan zarar gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme esirler getirilince Resulullah'a git ve bu zorluktan kurtarması için Resulullah'ın sana hizmetçi vermesini iste dedim. Fatıma Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidince orada hizmetçi veya hizmetçiler olduğunu gördü ama bir şey istemeden geri döndü. Sonra bu hadis-i şerif biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ali tarafından bize daha evvel aktarılmıştı. Hadisin sonunda şöyle: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana hizmetçiden daha hayırlısını bildireyim mi? Yatağına gireceğin zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber de buyurdu. Fatıma yorganın altından başını çıkarıp 2 defa Allah'tan ve Resulünden razı oldum dedi. Rivayetin bu bölümünü okumamıştık. Ali Efendimiz ve Fatıma anamız yataklarında, döşeklerinde yatarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onların böyle bir hizmetçi talebi vardı. İşlerini kolaylaştıracak bir köle istemişlerdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için istediğini onlar için de istemiş. Dolayısıyla onlara bunu söyledi. Subhanallah de 33 defa yatağında, Elhamdülillah de 33 defa ve Allahu Ekber de 34 defa yatağında yattığında dedi. Fatıma itiraz etmedi. Peygamber aleyhissalatü vesselama şu cümleyi söyledi: Allah'tan ve Resulünden razı oldu. Elhamdülillah. Ne güzel bir tavır. Rabbim bize de nasip etsin. Allah Resulü'nün söylediği, sorduğu, konuştuğu konular konusunda, Allah-u Teala'dan gelen bize dertler, musibetler, sıkıntılar, kederler konusunda böyle dememiz gerekiyor: Allah'tan ve Resulünden razı oldum. Benim tercihim, benim isteğim, benim nefsim, arzularım başka şey söylüyor. Ama Allah-u Teala bize başka şey ifade ediyorsa ben onunkinden razı oldum deyivereceğiz. Ali bin Ebi Talib'in aktardığı, Allah kendisinden razı olsun hadislerle birlikteyiz Ahmet bin Hanbel'de. 1320. hadis-i şerifi okuyayım inşallah. Allah'ım, ümmetim için gündüzün ilk vaktinde yaptıkları işlerini bereketli kıl. Bu hadis-i şerifi daha evvel de okuduğumuzu hatırlıyorum. Bir daha gündem oldu. Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha. Allah'ım, ümmetim için gündüzün ilk vaktinde yaptıkları işlerini bereketli kıl diye tercüme edilmiş. Erkenden başlayan bir hayatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize söylüyor. Ama içinde yaşadığımız gece ve gündüz sistemi, erken ve geç sistemi pek bir farklı. Rabbim bize kolaylaştırsın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesini yerine getirebilmeyi, sabah ile birlikte, seher ile birlikte, namaz ile birlikte hayata başlayabilmeyi, kulluğa başlayabilmeyi bize inşallah nasip etsin. Böyle derli toplu bir hayat, bereketli bir hayat yaşayabilelim. 1319. hadis-i şerif de okuyayım. Böylece bugünkü dersi de tamamlamış olalım. Ebu Vail'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ali'ye bir adam gelip, ey müminlerin emiri, mükatebelik borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardımcı ol deyince, Ali, sana Resulullah'ın bana öğrettiği ve söylediğin takdirde Sir Dağı kadar dinar, altın borcun olsa bile ödeyebileceğin bir dua öğreteyim mi dedi. Adam evet cevabını verince Ali Efendimiz şöyle dedi: şöyle de, Allah'ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru, lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Şimdi bir adam geldi, mükatebelik borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardımcı ol dedi. Bu bir köle. İslam'ın o günlerinde köleler özgürlüğe kavuşabilmek için efendileriyle bir anlaşma yapabiliyorlar. Bu anlaşma gereğince ödemeleri gereken bir meblağ var, bir para. Onu ödediklerinde özgürlüklerini satın almış oluyorlar. Ve İslam bu tür insanlara yardım etmeyi de bize emrediyor ki özgürleşsinler Allah'ın izniyle. Şimdi bugün de böyle çok borçlu kardeş var. Bu borçlu kardeşleri özgürlüklerine kavuşturmak da gerektiğine inanıyorum. Yani aynı şey midir bunu bilmem. Ama Müslümanın zihni benzer çalışacak. Bugün köle yok, kölelik anlaşması yok. Kölelik anlaşmasından kurtulacak kimse de yok belki ama bu şekilde bir takım yanlışlar, bir takım harcama farklılıkları sebebiyle ya da olmaz işlere düşerek borçlara girmiş, altından kalkamayacağı durumlarla perişan olan insanlar, evi, evliliği dağılan kimseler var. Yani insanlara bu şekilde yardım etmenin eğer onları akıllandıracak ve özgürlüğe kavuşturacak bir noktası varsa Müslümanlar da gayret etmeli anlayabildiğim kadarıyla. Ali Efendimiz'in de ona verecek bir imkanı yok anlaşılan ki. Yani ona güzel söz söylemek durumunda ki Rabbimiz bunu tavsiye ediyor. Yani insanlara verecek bir şeyimiz yoksa hayırlı söz söyleyeceğiz. Bu böyle kuru bir nasihat de olmamalı. Şöyle sağlıklı bir adamsın, gücün kuvvetin var, hadi git çalışıver filan diye hani böyle bir tarz yeri yurdu rahat olan adamların tarzıdır. Müslüman en azından bereket duasına bulunur, hayır duasına bulunur. Onun için daha güzel olanı isteriz. Ali Efendimiz de diyor ki sana öyle bir şey öğreteyim, onu yaptığın takdirde, o dua yaptığın takdirde borcun şöyle daha kadar olsa bile Allah onu ödeme imkanı sana verir. Adam tamam dedi. Adam da ben senden para istiyorum, sen bana dua falan öğretiyorsun demedi. Adam da güzel. Ali Efendimiz şunu söyledi. Bunu güzel öğrenelim inşallah. Allah'ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Çizgi bu bir kere. Ne olursa olsun hayatımız harama dönüp bakmıyoruz. Haramdan bir çözüm bulmuyoruz. Yani pislikle pislik temizlenmez. Kötüyle yani kötülüğü kaldıramayız ortadan. Zarara karşı zarar vermek yoktur. Bu bakımda Müslüman harama hiçbir zaman bir çözüm gibi bakmayacak. Ya Rabbi helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına da muhtaç etme. Çözümüm sende. Ben bilmiyorum. Yollar kapalı, duvarlar kapısız, çıkışım yok, çözümsüzüm. Fakat sen varsın. Ya Rabbi lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Amin. Allahümme salli ala Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.